8. ayrım, sayfa 85. Menzilin kasası, İsmail Arı. Soru: Menzil şeyhlerinin menzil köyündeki evleri nasıl ayaklar sürüyorlar? Yanıt: Evleri ayrı bir dünya. Giyim kuşamları, sofraları, tokalarından çoraplarına hepsi lükstür. Kadınlarının üzerinden 10'ar kilo altın çıkar. Evlerinde çalışanlar var. Diş fırçası ile tuvaletleri temizlenir. Özel işlemeli kıyafetler giyerler. Evlerinin içinde kapalı havuz vardır. Evleri villa zaten. Hatta villanın da ötesi şato gibi evleri. Evlerindeki hizmetliler çocuklarına bakar. Her şeylerini yapar. 2000'e kadar müritler ile şeyhler, yani El Hüseyni ailesi iç içe otururdu. Şimdi öyle değil. Zenginlik geldi. Köyün her yeri değişip lüksleşti. Yeni bir düzen kurdular. Maaşlı insanlar köyde çalışır oldu. Orada çalışanlara verdikleri evlerden kira da almaya başladılar. Ekmek bedavaydı. Parayla satmaya başladılar. Her şeyden para almaya başladılar yani. Daha önce menzil köyüne giden insanlar caminin içinde yatıp kalkarlardı. Şimdi sofiler menzildeki rezil yatış tarzını görüp otel soruyor. Bu yüzden lüksleştiler ve buhara evlerini yaptılar. Soru: Menzil köyünde yaşayanlar, çalışanlar nasıl seçiliyor? Yanıt: Artık ekibi sürekli değiştiriyorlar. Artık menzilde 25-30 yıldır yaşayan bulamazsınız. 5-6 yılda bir ekibi değiştiriyorlar. İnsanlara kendilerini empoze etmek, içeriği, işleyişi çözdürmek istemiyorlar. Herkes birbirini kontrol edip fişliyor. Örneğin menzil köyünde siz beni, ben sizi kontrol ediyorum. Tuzla'da, Sakarya'da, Afyon'da, Pakistan'da cemaatin çok büyük yerleri var. Bu iş sadece menzil köyü değil yani, iş çok büyük. Örneğin menzilin İstanbul'daki merkezinin güvenliğini sağlayan cemaat mensupları arasında polisler var. Hatta terörle mücadele polisleri dahi var. Bunlar sofiler, yani cemaate mensuplar. Emniyet görevlendirmesi ile bu işi yapmıyorlar. Her yanda kameralar var ve cemaatin de güvenlik görevlileri var. Kameraları izleyip insanları an be an takip ediyorlar. Cemaatin arasında güvenlik, yani koruma olan ama sıradan bir cemaat mensubu gibi görünen cemaat üyeleri de var. Üst düzey bir güvenlik var yani. Şeyhi Allah gibi anlatırlar orada insanlara. Yeni gelenleri hemen fark ederler. Gel kurban, çay iç derler. Soru: Menzilin birçok markası da var. Yanıt: Menzilde hediyelik eşyalar satılır, Semerkant amblemli. Kadınlar için çeyizli ürünler satılır. Evleneceksen Semerkant'ın kahve fincan takımı çeyizinde olacak yani. Sadece Semerkant'ın yer aldığı bir dünya. Menzile uygun giyinmelisin. Semerkant yayınlarını okumalısın. Onların markalarını satın almalısın. Sofi ise bütün dünyan cemaat oluyor. Evine çay alıyorsun, cemaatin markası olan Galip çayı alıyorsun. Takvim asacaksan duvarına Semerkant'ın takvimini asacaksın. Araban varsa arka camına Semerkant yazacaksın. Soru: Cemaat mensuplarının hizmet adı altında gönüllü olarak, yani bedavaya çalıştığı bir sistem mi var? Yanıt: Menzil köyüne gönüllü olarak insanlar gelir. Hizmet için şehirlerden gelecek isimler belli olur. Örneğin Ankara'dan önümüzdeki hafta gelecek olanlar bellidir. Sonra birçok kentten gönüllü olarak çalışmak isteyenler çeşitli işlere dağıtılır. Örneğin 5 kişi pastaneye gibi. Sadece gönüllülerin yemeği, içeceği karşılanır. Çok fakirse yol parası da verilir. Mesela gelen kişinin mesleği berberlik, o işi yapar. Fırıncı ise fırında çalışır. Mesleğine göre de iş verilir. Bazı kişiler için dikkat edin denir. Özel olarak takip edilir bu kişiler. Atatürk herhalde bugünleri görmüş ve din ile devletin ayrılması lazım. Bu ülkeye laiklik gerek demiş. Soru: Menzile gidip gelen general, albay gibi yüksek rütbelere sahip askerler var mı? Yanıt: albay, generali resmi kimliğiyle menzilde göremezsiniz. Fakat bu rütbelere sahip olan ve menzile gönül bağlayanlar var. Bunların başında da jandarma genel komutanlığı geliyor. Jandarma genel komutanlığı şu an menzil için kaledir. Menzil köyünün girişinde jandarma duruyor mesela. Ama o jandarma zaten cemaate hizmet ediyor. Aselsan gibi kurumlarda çalışan çok fazla menzil mensubu mühendis var. Akademisyenler arasında var ve hatta koronavirüs salgınında çok gündem olan bilim kurulunda dahi Sofi vardı. Jandarma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı menzilin kaleleri. Akademisyenler için daha önce Şimdilik İş İnsanları Derneği gibi Akademisyenler Derneği kurmak istediler ama başaramadılar. Tüm akademisyenler derneğini kurmuşlardı. O zaman Fethullahçılar izin vermedi. Böyle oluşumlara ihtiyaç var. Çünkü menzilde işler çok kara düzen gidiyor. Bir üniversite rektörünü gidip camide yatıramazsınız. Bunu fark ettiler, farklı oluşumlar arıyorlar. Özel isimler mesela menzile geldiğinde şeyhlerin evinde yatar. Öyle insanlarla aynı tencereden çorba içmez. Özel muamele görürler. Serdar Tuncer, Dursun Ali Erzincanlı, Bekir Develi de koyu menzilcidir. Yönetmen Ahmet Yenilmez de iyi bir sofidir. Bunun dışında ben pek isimleri bilmem ama dizilerde oynayan birçok oyuncu sofidir. Diyanet İşleri Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığında menzil mensubu çok kişi var. Bunların büyük kısmı da uçuk, yani kafaları gidik. Mesela Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde de sofiler var. Şeyh dese ki şunu öldür, bunu yap. Kafası uçuk olanlara, yani şeyhe aşık olanlara yaparlar ve hiç sorgulamazlar. Biri dini kullanıp ticaret ve siyaset yapıyorsa ondan korkacaksınız. En fazla korkulması gereken şey bu ülkemizde. Soru: menzilde vekillerin önemi nedir? Cemaat vekiller aracılığıyla nasıl yönetiliyor? Yanıt: vekil şeyhlerin tayin ettiği ve manevi olarak onun eli olan kişidir. FETÖ'deki imam ve abi gibi yani. Gavs'ın, yani Abdülbaki el-Hüseyni'nin ülke genelinde neredeyse 4-5 bin civarında vekili vardı. Büyük köylerde vekiller var, ilçelerde birden fazla var, illerden sorumlu vekiller var ve hatta Avrupa'da da çok sayıda vekil var. Şimdi cemaatin 3 şeyhi var malum. Gavs olarak bilinen Abdülbaki el-Hüseyni ölünce oğulları Muhammed Saki, Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah cemaati birlikte yönetmeye başladı. Bilindiği üzere tüm vekillikleri ve tövbeleri iptal ettiler. Şimdi ilçe ve illerde 3 şeyhin de ayrı ayrı vekilleri var ve ayrı ayrı tövbe alıyorlar. Yani Gavs'ın 4-5 bin vekili varsa şimdi bunun 3 katı vekil var. Yani daha önce bir menzil yapılanması vardı ve şimdi 3 tane var. 3 şeyhin liderlik koltuğuna oturması ile cemaat güç kaybetti denilse de aslında güçleniyorlar. Soru: cemaatin yurt dışı yapılanması nasıl? Yanıt: Avrupa'daki vekiller şeyhler için çok kıymetli. Çünkü büyük para var orada. Hatta bir vekil vardı Almanya'da, öldü. Bu kişi daha önce yarbaydı mesela. Adı da Mehmet Ildırar'dı ve Mehmet Yarbay diye biliniyordu. Menzile Avrupa'dan çok büyük bir para akışı var. Oradan gelen para Türkiye'den elde ettikleri paranın 5 katı. Örneğin menzile yazın Avrupa'dan çok fazla Türk gelir ve bu bile inanılmaz gelir cemaat için. Çünkü oradaki tüm dükkanlar şeyhlerin. Menzil mesela Ukrayna'ya cami yaptırıyor. Zenginlere yaptırıyorlar bu camiyi. Ama oraya vekil koyuyorlar. Oraları kendileri yönetiyor. Buralarda menzili anlatıp yeni para kaynakları yaratıyorlar. Tanzanya'ya kuyu açmaya gidiyorlar. Ama farklı amaçlar için yani. Buralara daha sonra mollalar gönderiliyor. Menzil yüzlerce molla yetiştirip icazet töreni düzenliyor. Sonra ülkenin her yerine gönderiyorlar. Soru: vekillik sistemi nasıl? Daha detaylı anlatır mısınız? Vekiller kimlere bağlı? Yanıt: Askerlikteki sistem gibi bir silsile var. Ben en tepedeysem, menzil şeyhi isem, vekil gelip bana bir soru soramaz. Her ilde Semerkant Vakfı'nın şubeleri var. Vekiller her ilin vakıf başkanına bilgi aktarmak zorundadır. Vakıf başkanları o ilin ana sorumlusudur. Vekiller onlara bağlıdır. Vakıf başkanları ile hareket eder. Bir köyde de, kasabada da, ilçede de vekiller olabilir. Örneğin Ankara'nın bir köyü büyükse 5 tane vekil olabilir. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde 25-30 tane vekil olabilir. Nüfusa göre, ilçenin, kasabanın büyüklüğüne göre vekil sayısı farklılık gösterir. Sen mesela vekil olacaksan vekillik adabı öğretilir sana. Vekilsen gece 3'te de olsa kapına gelenlerle ilgileneceksin ve tövbe alacaksın. Vekillere bu öğretiliyor. Kamuda da şöyle, bürokratsan menzil köyündeki camiye girmezsin. Direkt arka kapıdan şeyhin odasına girersin, tövbeni alıp çıkarsın. Soru. Cemaatin çok sayıda şirketi var. Bu şirketleri nasıl yönetiyorlar? Yanıt. Menzili yöneten aile bu kadar meşhur olmadan önce şirketlerinin müritleri korumaları üzerine yapıyordu genelde. Sonra mal paylaşımı kavgası olunca herkesin hakkını verdiler. Aile üyelerinin yani. Sonra da farklı bir düzen kuruldu. Menzil köyünde inşa ettikleri dükkanları kiraya vermeye başladılar. Sonra herkesin şirketin yolu düzeni ayrıldı. Hepsinin farklı veya ortak oldukları şirketleri oldu. Cemaatin birçok markası var. Televizyonu, radyosu, yayın evleri var. Cemaat Semerkant logolu çay su bardağı da ihsa atıyor. Menzile mensup kadınların çeyizlerinde hep bunlar bulunur. Farklı takkeler takar erkekler. Herkes sağ elinin serçe parmağına yüzük takar. Yani diğer cemaatlerden ayırt edici şeyleri var görünüş anlamında. Menzilin kendine has tarzı var. İnternetten de bir sürü şey satıyorlar. Seccadeden çay bardağına, hediyelik ürünlere kadar. Ayrıca çok sayıda akaryakıt istasyonu işletiyorlar. Otobüs firmaları da var. Menzil artık markalaştı. Semerkant, Emsey, Semerşah, Haşemi en önemli markaları. Menzil kurumsal bir cemaat, para akıyor resmen ve para parayı çekiyor. Yurt dışında da ayrı bir sistem kurdular, holdingleştiler. Şirketleri vergiden muaf oluyor. Muazzam bir ağ yani. Şeyhlere ait olan ama resmi olarak kendilerine ait olmayan fabrikalar, şirketler de var. Örneğin şeyhin bir fabrikası var ama resmi olarak kendisine ait değil. Para asıl kurban gibi bağışlarda, dergahlarda, derneklerde, vakıflarda dönüyor. Beşir Derneği, Sevgi Pınarı Derneği, Dost Kapısı Derneği gibi isimlerle bir sürü dernek kurdular. Medreseler açıldı. Hepsi dernek adı altında iş yapıyor. Medreselerin başına mollalar konuldu. O mollalar aynı zamanda o derneğin de başkanı. Yani böyle karmaşık bir yapı. Böyle bir yapıda paranın takibini yapmak çok zor, bilemezsiniz. Yani şeyhlerin ve cemaatin gerçek mal varlığını çözemezsiniz. Örneğin Petlas bir sofinin. Petlas'ın sahibi Abdülkadir Özcan doğrudan vakıflara para aktarmaz. Şeyhlerle Muhammed Saki ile iletişim kurar. Onunla oturup kalkar. Soru: Menzilde şeyhleri kim koruyor? Yanıt: Koruma Kemal ve ailesi var mesela. Koruma Kemal olarak biliniyor. Devletin resmi korucusu ve sofi. Menzile mensup çok fazla emekli ve görevde olan asker var. Mesela cemaatin Konya'da Nazar Çiftliği isimli bir çiftliği var. Oranın sorumlularından biri emekli başçavuş. Orada iki çocuk yem karma makinesine kapılarak hayatını kaybetti ve olayın üzerine böyle kapattılar. Zaten çiftlik cemaat mensuplarına ait. Resmi olarak şeyhlerin üzerine de değil. Ancak tüm Konya bu çiftliğin cemaate ait olduğunu biliyor. Soru: Menzil köyündeki işleyişi biraz da anlatır mısınız? Gavs olarak bilinen cemaatin 2023'te ölen şeyhi Abdülbaki el-Hüseyin'i 1993'te cemaatin başına geçtiğinde 2 yıl posta oturmadı. Daha sonra peygamberin icazet verdiği ve mührü alıp posta oturduğu anlatıldı hep. Abdülbaki el-Hüseyni tıpkı Erdoğan gibi bir diktatör yapı kurdu. Bazı isimleri yıldırdılar, bazılarını attılar. Vakıflar, dernekler ve şirketler kurdular. Taner Yıldız ve Recep Akda, Abdülbaki el-Hüseyni ile Erdoğan'ın arasını yaptı resmen. Cemaatin Tuzla Tepeören'deki yeri için dönemin AKP'li İBB Başkanı imar izni verdi. AKP'nin verdiği izinle cemaatin İstanbul'daki devasa merkezi inşa edildi. Menzil açıkça ilk defa 2014'te Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Erdoğan bu tarihte ilk defa Cumhurbaşkanı oldu. Sonra da cemaat rahat rahat kadrolaştı ve bir mürit patlaması oldu. Askerler, polisler ve bürokratlar rahat rahat menzile gelip gitmeye başladı. Bu rahatlama Sağlık Bakanlığı eli ile oldu. Hatta herkesin malumu Sağlık Bakanlığı ambulans uçaklarına GVS ismini verdi. Yani menzil gövde gösterisi yapmaya başladı bu dönem. Menzile para akışını sağlayan şirketlere bakın. Çok büyük kısmı da 2010'dan sonra kuruldu. Medreselerde yetiştirilen mollaların sayısı arttı. Cemaat kamuda FETÖ gibi örgütlenirken kendi ticari işlerine de devam etti. Menzil köyünde inşaat hızlandı, köy büyüdü. Ülkenin dört bir tarafına külliye kuruyoruz dediler. Soru: Recep Akdağ ile Taner Yıldız neden bakanlık görevlerine devam etmedi? Erdoğan neden onların üzerine çizdi? Yanıt: Çünkü menzil mensubu Recep Akdağ ve Taner Yıldız'ın bakanlık süreci sıkıntılı oldu. Madenlerdeki göçükler ve kazalarla Taner Yıldız çok fazla itibarsızlaştı. Akdağ da menzil cemaati bağlantısıyla çok göze battı. Öncesinde FETÖ'de çok baskı yaptı ve ikisi de bakanlıklardan alındı. Ülkenin en çapulcu tarikatı İsmail Ağa ve menzildir. Tamamen halka hitap ederler. İsmail Ağa cübbeli sarıklı ve ellerinde asa ile gezen bir yapıdır mesela. Menzil ise uyuşturucu bağımlılarının, hayat kadınlarının tövbeye geldiği bir yer oldu. Menzil iktidar destekli küçük bir yapı iken artık iktidar destekli büyük bir yapı oldu. Menzil mensubu milletvekilleri, bakanlar, doktorlar, askerler, savcılar, hakimler, dekanlar, rektörler oldu. Hatta vali, kaymakam oldu. Usul ise şöyle olur. Örneğin Ahmet benimle haber gönderir. Ben şeyhe giderim, derim ki Ahmet'in sizin adınıza İstanbul'da açtığı bir sofra var. Bu sofrada fakir fukaraya yemek dağıtılıyor. Kendisinin ümmeti Muhammed için bir valilik pozisyonu var. Bu mevkiye talip oldu. Sizden de dua talep ediyor derim. Milletvekilliği, bakanlık vesaire için de böyledir bu. Konu şeyhe böyle iletilir genelde. Açık açık konuşulmaz pek yani. Mesela ben de bir bürokrat için ricacı oldum. Sol kesim kanunu biliyor, sürekli bastırıyor bir konu için. Bizim bürokrat ise sistemi tıkıyor. Şikayetleri işleme koymuyor, oy alıyor. Bunları yapan cemaat mensubu ise korkuyor başıma bir şey gelir mi diye. Bunu Gavs'a aktardım. Dilekçeleri işleme koymamaktan Sofi korkuyor dedim. Gavs korkmasın, bizim davamız Allah'tır dedi. Yani yaklaşım böyleydi. Açık açık konuşulmaz pek. Sofi bürokrat heyecanla beklerken Gavs'ın korkmasın sözünden sonra rahatladı. Baktığınız zaman açık açık bir mesaj vermedi mesela benimle. Ama ben de anladım, yanıt bekleyen Sofi de anladı. Taner Yıldız bakan olurken Gavs, hizmet etmek köprü geçmek değil, köprü olup herkesi üzerinden geçirmektir dedi. Yani menzil içerisinde stratejik cümleler, mesajlar var.
8. ayrımın sonu. Sayfa 93.